Ayrım 2. Damazı Kemal Tahir. Sayfa 15. İleride kanun-ı sani, pardon, Ocak ayı olduğu halde henüz bir palto uyduramamış, haftalardan beri eğer gazeteler yalan yazmıyorsa parayı alır almaz paltoyu sırtımıza sardık ağabey. Ya ben anlatamıyorum ya siz anlamıyorsunuz diyen Hasan Kırat Efendi, maaşının 145 lira küsur olarak dağıldığı gün baş gardiyan odasında palto şartını tamamıyla unutup niyeti saat almaya nasıl çevirdiğini aylardan sonra bile bir türlü anlayamamıştır. Soba pek şiddetli yanıyor, insanı terletiyor, ondan mı? Yoksa cezaevi mutemedi muavini Çökük Rıza hesapta alta kaçırıp tamam 4 lira açık verdiği için bar bar bağırıyordu da onun için mi? İşte her nedense saat kararı verildi. Dünyada hiçbir karar, hatta Mareşal Fevzi Çakmak'ın komünistleri mahkum etmek için kurşun kalemle 15 seneden aşağı olmamak üzere diye havale buyurduğu mahut ve melun kararlar bile bu kadar kat'i nakabili temyiz olmamıştır. Karısının ağlaması, kendisinin paltosuzluktan titremesi ve gece nöbetlerinde buzdolabına benzeyen beton binanın mütemadiyen ceryan yapan koridorunda dizleri arasında bir mangal ve sırtında yorganla oturması, yahu oldu olacak saatlerin fiyatı düşer sen delirdin mi diyenlerin baba öğütleri dahi para etmedi. Hasan Kırat Efendi bir münasip saat tedarikine girişti. Evvela Çorum'daki bütün saatçileri gezdi. Cezaevinde, adliye sarayında saatli adamlara birer kere başvuruldu. Hiçbirinde gönlü çekecek bir saat yoktu. İşte bu sırada Ebni Ağlar'ın küçük kardeşi İstanbul'a gidiyordu. Hasan Kırat Efendi İstanbul'dan getirilmesinin saate elbette bir başka şeref vereceğini düşünerek eski patronuna koştu. İstanbul'dan bir münasip saat alarak diğer emtia ile beraber, fakat kendi namına mağazaya yollamasını, burada parasını peşin vererek alacağını söyledi. Bundan sonra günler feci bir bekleme heyecanı içinde geçti. Her postada Hüseyin Kırat Efendi bir kere mağazaya koşuyor, saati soruyordu. Ebni Ağlar'ın küçük kardeşleri İstanbul'a apartman satın almaya gitmişti. Apartman almaya uğraşan bir zatın Hüseyin Kırat'a ait saati ne derece aklında tutacağı kolayca kestirilir. Hasan Kırat Efendi güdük kaleme çöktü. Birisi eski, birisi yeni Türkçe olmak üzere haftada iki mektup döşeniyor. Veli nimetim efendim, ya ben anlamıyorum ya siz anlamıyorsunuz diye başlayıp veli nimetim efendim, ya ben anlatamıyorum ya siz anlamıyorsunuz diye biten istidanameler donatıyordu. Bu aylarda Hasan Kırat Efendi'nin cebinden mektup, pul, zarf, kağıt, su gibi aktı. Bu nasıl bir belaydı? Hasan Kırat Efendi ömründe bir kere ya derdini anlatamıyor ya karşısındaki derdini anlayamıyordu. Şimdi tutsa bir Arlon saati alıp göğsüne soksa, iyi ama İstanbul'dan gelecek mübareği ne yapmalı? Koca Ebniyazadelerin küçük kardeşine ben saat aldım ya ben anlatamıyorum denir mi? Parası da evde karıdan, cezaevinde arkadaşların muzipliklerinden saklamak için helak oluyordu. Saat bedeline ayrılmış bu 25 lirayı, 2 onlukla 1 5'lik, mahpuslardan emniyet ettiği kaç kişi varsa hepsi birer hafta müddetle ve sıra ile emanet olarak sakladılar. Nasreddin Hoca'nın parasını yere gömüp sonra birkaç adım geri çekilerek ben hırsız olsam elimle koymuş gibi bulurum diye tekrar geri alması gibi hafta sonunda manasız bir şüphe ile saat geldi parayı verir misin ağabey diye geri aldı. Bu cehennem azabı da kitabın kavlince ömründe bir kere la ilahe illallah diyenlere müjdelendiği gibi nihayet sonuna vardı. Bir gün öğleden sonra Kırat Efendi cezaevine gelip en güvendiği mahpusu, yani hikayenin muharririni bir kenara çekerek kulağına ''Saat geldi, aldım, eve koydum.'' dedi. Eve koymasının sebebi arkadaşlarının şakasından korktuğu içindi. Bunlar hep cahil ve görgüsüz ve serseri güruhundan idiler. Ne olacak, birisi gardiyan olmadan evvel leblebici kalfasıydı. Birisi balta omzunda odun kesiciliği, birisi bekçilik ediyorlardı. Hele Kürdoğlu'nun sokaklarda su sattığı, lağım temizlediğini herkes biliyordu. Hasan Kırat Efendi hiç kimseye söylememek şartıyla bir gün saati gizlice getirip göstermeyi vaat etti ve yarım saat sonra bu hiç kimseye söylememek şartıyla yaptığı vaadi o kadar çok mahpusa tekrarladı ki daha aşağıya inmeden bütün gardiyanlar saat kıssasını duydular. Cezaevi mutimet muavini Çökük Rıza pek kurnaz bir herifti. Alaydan evvel kârı düşünerek arkadaşlarına lazım gelen talimatı vermişti. Hepsi birden ciddi bir eda ile saati tebrik ettiler. Hasan Kırat Efendi hipermetrop gözlerini kırpıştırarak herkesin yüzüne ayrı ayrı baktı. Alay tabiatında olmadığı için bir şeyden şüphelenmemişti. Sevindi ve bu sevinçle haydi kahveleri ısmarla bakalım teklifini kabul etti. Kahveler içildikten sonra ertesi gün saati getireceğine yemin verdirdiler. Ertesi gün saat lacivert bir abadan kese içerisinde henüz münasip bir kordon bulunamadığından kordonsuz olarak cezaevine getirildi. Bu Tissot marka kalın ve kuvvetli bir saatti. Maşallah fabrika gibi işliyordu. İçinde tam 15 tane taş olduğu kapağında yazılıydı. Hem de mesela Longines saatlerinde kaç tane madalya resmi varsa bunun da o kadar madalya resmi vardı. Her ne kadar Çorum'da henüz Tissot markası duyulmamıştı ama Hasan Kırat Efendi'nin iddiasına göre bu fabrika pek eski bir fabrikaydı. Üzerine saat yapan bulunmaz bir fabrika. Bunun malları daha İstanbul'dayken kapış kapış satıldığından Ankara'dan Beri'ye tabii geçmiyordu. Hikayenin muharriri Fransızca bildiğinden derhal idareye celbedilerek markanın altındaki Frankçe yazıyı tercüme etmek vazifesiyle ödevlendirildi. Hikayenin muharriri non-magnetic ibaresini aziz Türkçemize kelime kelime çeviremedi. Yalnız bunun ne manaya geldiğini şöylece izah etti. Efendim saat kısmı nazik bir alettir. Soğuktan sıcaktan müteessir olur. Bilhassa mıknatıslı cisimler onun sıhhatine dokunur. Bu saat son sistem bir saattir. Mıknatısmış, yıldırımmış, elektrik cereyanıymış hiç aldırmaz. Tıkır tıkır işler. Non-magnetik demek bu demek. Sıcaktan soğuktan müteessir olan bir saati orada mevcut bulunanlar ömürlerinde duymamışlardı. Alay vesilesini boğazından yakaladılar. Çökük Rıza aman soğuk almasın dedi. Başgardiyan muavini Deli Ömer terletmeyecek duydun mu diye Hasan Kırat Efendi'nin omzuna hoyratça vurdu. Latifeler bu mevzuda o kadar uzadı, Hasan Kırat Efendi o kadar bunaldı ki hikayenin muharriri giderek hakareti kendi üzerine almaya başladı. Tren yolu demirlerinin bile soğuktan ve sıcaktan uzayıp kısaldıklarını anlatmak mecburiyetinde kaldı. Tren yolunda çalışanlar bu sözü tasdik ettiler. Hasan Kırat Efendi'nin saati sayesinde bütün manyetik denilen fizik meselesi bir gün içinde bütün mahpuslar tarafından öğrenildi. Bu öğreniş saatin itibarını birdenbire o kadar yükseltti ki gardiyanların cümlesi Hasan Kırat Efendi'nin saatine düşman kesildiler. Başka bir hususta olsaydı Hasan Kırat Efendi etrafını saran kıskançlık çemberini fark bile etmeden ferah ferah 50 sene yaşardı. Fakat saat meselesinin ne demek olduğunu biliyordu. İşi hemen sezdi. Senelerdir içinde biriken karma karışık arzuları hiç farkına varmadan meydana vurdu. Onların zıddına basmak istiyormuş gibi saati elinden düşürmez oldu. Her dakika çıkarıp bakıyor, kulağına götürüp dinliyor, camına hohlayıp elinin ayasıyla silerek saat değil, Alman fabrikası diye zevkle içini çekiyordu. Saat başları nerede olursa olsun cümle kapısına koşmayı adet edinmişti. Orada bulunanları sükuta davet ettikten sonra saat elinde vücudunu sol tarafa doğru biraz kaykıltarak parmağını şakağına dayayıp işte vuracak diye bekliyor. 7-8 Hasan Paşa tarafından kulesi kırmızı taştan yaptırılıp makinası Avrupa'dan getirilen saatin sesini dinliyordu. Hasan Kırat'ın malı tam tamına saniyesi saniyesine doğru gidiyordu. O kadar doğru gidiyordu ki bizzat Hasan Kırat ve diğer gardiyanlar bu saatin ona İstanbul'dan 20 liraya geldiğini unutarak paha biçilmez bir mertebeye yükseltiyorlardı. Kıskançlık almış yürümüştü. Mahsustan üstüne hücum ediyorlar. Saatin resmi ceketin sol göğüs cebinde durduğunu bildiklerinden orasını yumrukluyorlar. Kazaya getirilip kürek saplarını, mahpuslara yemek getirilen bakır bakraçları oraya vurmak istiyorlardı. Böyle hareketlerde Hasan Kırat kalbi durmuş bir hasta gibi ağzını açıp elini göğsüne götürerek sendeliyor. ''Dikkat! Burada senin evinin değeri var!'' diye bağırıyordu. Bu söz arkadaşları büsbütün çileden çıkarmaktaydı. Nihayet baş gardiyan muavini Deli Ömer'in pervasızlığına güvenerek kurtulmak için bir çare düşündüler. Ömer günlerden bir gün saat taşları üzerinde münakaşa açacak, kendi saatinin Hasan Kırat Efendi'nin saatinden daha fazla olduğunu iddia edecekti. Coşar da saati eline verirse Allah kerimdi. Vaka bir cumartesi günü öğleden sonra vuku buldu. Ömer iddiaya girişti. Bütün arkadaşlar ayarlı yapmak kavliyle saatlerin taşlarını tetkike karar verdiler. Makineler açıldı. Kırmızı kırmızı, mavi mavi parlayan mini mini taşlar sayılıp dururken bir kaza neticesi Hasan Kırat Efendi'nin saati baş gardiyan muavini Deli Ömer'in elinden kurtulup betonun üzerine düştü. Hasan Kırat kalbinden kurşun yemiş gibi kendini yere attı. Saatini kapıp kulağına koydu. Yan düştüğünden mi nedense camı bile kırılmamıştı ama artık işlemiyordu. Geceleri yatınca yastığının altından bile duyduğu sevimli tiktakları kesilmiş, saat ölmüştü. Hayır, ölmemişti. Onu şu namussuz Deli Ömer katletmişti. Hasan Kırat Efendi kazaya sebep olan herifin yarım ağızla 20 lira değil mi öderim kolay sözünü işitmedi bile. Etrafını çeviren arkadaşların yüzüne ayrı ayrı baktı ve kararını derhal verdi. Palto yerine saat almaya da gene bu odada aşağı yukarı bu durduğu yerde bu kadar kati olarak karar vermişti. Vallaha da billaha da şart olsun ki hepsinden intikam alacaktı. Hepsinden. İkinci bölüm. Hasan Kırat bu işe nereden başlayacağını düşünmeye girişti. O sıralarda Çorum cezaevindeki vaziyetin iç yüzünü anlamak için biraz tarihi malumata ihtiyaç vardır. Yeni yapılan beton binaya taşınmadan evvelki ahvali yad etmek hem mevzumuzun dışında kalır hem de Hasan Kırat Efendi'nin devrini hikaye etmediğinden lüzumsuzdur. Şu kadarını söyleyeyim ki eski mahpushane taşhan ve depo diye iki ayrı binadan ibaretti. Depo eski cephanelikti, taşhan da bir han harabesiydi. Küçük odalara kapatılan mahkumlar, geceleri kapı diplerine konulan tenekelere pislerler, ayaklanma olduğunda jandarmalar yakın minarelerin şerefelerine çıkıp avluya kurşun yağdırırlardı. Yeni yapılan bina kocaman bir avlunun, daha doğrusu tarlanın ortasındaydı. Harp patladığında etrafına ihata duvarı çekilmemişti. Çorum cezaevi tarihinde çok mühim bir yer işgal eden sarı müdür yeni binaya bir takım yeni nizamlarla beraber girdi. Bir kere duvarlara çıkıp çivi çivilemek, yani bir şey asmak yasaktı. Koğuşlarda mangal, tencere, sandık sepet bulunmayacaktı. Müdür bey gelip giderken pencereden bakmak, seslenmek, türkü söylemek büyük suçlardan sayılıyordu. Bütün bu lüzumsuz tazyik müdür beyin aptal bir hırsız olduğunu meydana koyar. Dünyanın en eski, en pis binasından kurtulup yepyeni gıcır gıcır bir binaya taşınan mahpuslar evvela sevindiler. Bina içinde oturmaya kıyılamayacak kadar yeniydi. O kadar ki ilk günler abdesthaneye korka korka gidildi. Müdür bey defter sırasıyla herkesi ranzalarına, ranza altı üstü tahta karyolalar, altlı üstlü yerleştirdikten aylardan beri kararlaştırdığı yasakları saydıktan sonra taşınma telaşıyla yorulan mahpuslar ikindi üzeri olmasına rağmen derhal yataklarına girdiler. Ertesi gün kuşluk zamanına kadar öksürmeden, sağa sola dönmeden uyudular. Bütün akşam yatsı sabah namazları kazaya kaldı. Öğleye doğru yemek yiyip namaz kılanlar tekrar yattılar. Ancak yatsıya doğru ağızlarının içi bir hoş, kafaları kabak gibi kalkıldı. "Yahu temiz havaya çıktık ya Rabbi şükür," diyorlardı. Fazla uyku ve tembellik daha iki gün devam edip gittikçe berbat bir şekil alınca başta 30 seneye mahkum Terzi Çerkes Hoca "Aman çocuklar, beton bizi çarpacak, yatmayalım," diye feryada başladı. Mahpusların yüreğine ölüm korkusu düştü. Bu sefer volta vurmaya giriştiler. Can kaygısıyla dizlerinde derman kalmayıncaya kadar duvardan duvara gidip geldiler. Cezaevi dört ayrı koğuştan ibaretti. Dört koğuş şöyle tertiplenmişti: ağır ceza, mevkuf, dört senelik, iki senelik. Hep iç içe yaşamaya alışmış mahkum ve mevkuflara bu hal acayip geliyordu. Kumarbazlar fena halde şaşırmıştı. Gardiyanlar eski ağıza yeni taam fetvasınca anahtarları para kesesi gibi en sağlam ceplerine yerleştirmişlerdi. Kumar erbabı kapı açtırıp yeni bir koğuşa girebilmek için maktuen 50 kuruş vermek mecburiyetinde kaldı. İş fena değil de. Gardiyanlar devlete millete dua ediyorlar. Yeni binanın uğurunu methede ede bitiremiyorlardı. Bu fani dünyanın bizim hissemize düşen Anadolu kısmında maalesef milli şeflerden ve milli rejimden başka hiçbir şey ebedi değildir. Sene isimleri bile. Takvimdeki rakam 1939 Haziran'ında ebediyen duracak yerde, o da tabii komünistlerin ifaline kapılıp her sene bir ucundan değişerek kahraman, feragatkar, arslan, mert, namuskar, dayanıklı, cesur, gözü tok, misafirperver, şerefli, muzaffer, efendi kalabalığa bir takım kötü huylar öğretiyordu. Her ne kadar jandarma, gardiyan, demir parmaklık ve zulüm tarafından muhasara edilmiş olsalar da, Çorum cezaevi mahpusları da bu kötü huylardan haberdar olmuşlardı. Artık vekalete istida veriyorlar, hak diye bir şey arıyorlardı. Harbin bir fenalığı oluyor. İnsanlar muharebe devirlerinde ölümü o kadar çok duyuyorlar, okuyorlar, görüyorlar ki artık kanıksıyorlar, bir edepsiz cesaret peydahlıyorlar. Sarı müdürün işkenceleri artık eski tesirini yapamaz olmuştu. Sarı müdür şurada dursun, mahpus müdde-i umumiye hakimleri bile saymıyordu. Dedo kahraman denilen tek gözlü Kürt, müteaddit istidalarla vekaleti o kadar izaç etti ki, tren işlemedi yani yataklı ve lokantalı vagonlar Çorum'a kadar gelmediği halde vekalet müfettiş göndermeye kalktı. Çalık hakimin foyası meydana çıktı. Halkı Türk milleti namına icra-i adalete, ita-i hükme mezun mahkemelerin burada nasıl soyup soğana çevirdikleri, çarıklarında ip bırakmayıncaya kadar nasıl sızdırdığı anlaşıldı. Senelerden beri parayı veren düdüğü çalmış, keyfi adam vuran 3 seneyle kurtulmuş, parasız olanlar kanunun en şiddetli maddelerine çarpılarak göz yıldırılmıştı. Mevkuf olarak gelenler 2 gün sonra başgardiyan Hasan Pehlivan tarafından huzura getirilerek iktisadi vaziyeti bir güzel tahkik ediliyor, gücünün yeteceği bir meblağ üzerinde uyuşuluyor. Çalık hakimin tavsiyesi üzerine yalancı şahit tedarik edilerek arabasını dağdan aşırıyordu. Müfettişin gelmesinden sonra çalık hakim başka bir memlekete yollandı. Müdde-i Umumi Bey, yukarıda bir münasebetle söylediğimiz gibi, Zonguldak Milli Korunma Mahkemesi reisliğine tayin edildi. Ağaları gidince vaziyeti beğenmeyen sarı müdür ve ser gardiyan başları kaygısına düştüler. Birisi Ankara'da bir mümeyyizliğe, öteki asri cezaevlerinden birisinde idare memurluğuna kendilerini naklettirdiler. Müdürsüz kalan Çorum cezaevine katip vekalet etmeye başladı. Katip polislikten istifaya mecbur edilmiş Lütfü Bey isminde uzun boylu sert bir adamdı. Polislikten atılmasına bir cinayet sebep olmuş, Samsun'da bir mesire mahallinde sarhoşlukla birisini vurup öldürmüştü. Bundan dolayı 27 ay kadar mahpus yattıktan sonra beraat ettiğini söyler, memlekette adalet bulunduğunu iddia ederdi. Çorum'un meşhur kerhane patronu Yanık'ın hanımın evinde bir dostu vardı. 2 çocuklu bir aile babası olduğundan, her gece değiştiğinden 40-50 liralık mahpushane katipliği maaşıyla geçinmesi imkansızdı. Sarı müdür ve baş gardiyanı gözleri yaş içinde 300 küsur inekli bir güzel çiftliği bırakıp savuşunca katip Lütfi Efendi baş gardiyan muavini başvekil tayin ederek merkezden davul ve ilim beklemeksizin istiklalini ilan etti. Çorum cezaevinde bir yeni devir açıldı. Bu devrin bir hususiyeti vardı ki eski devirden daha iyiydi. O da haraçların maktu olmasıydı. Mesela yüksek vekalet tifüs illetinden korkarak milletin sıhhi selameti namına mahpushanelerde 15 gün karantina adeti çıkarmıştı. Adet şüphesiz pek faydalıydı. Dışarıdan gelen bir adam mikrop taşıyıcı olabilirdi. Kapalı bir yerde iç içe yaşayan insanların arasına birdenbire sokuvermek maazallah felaketlere sebebiyet verirdi. Tıp kitaplarının yazdığı gibi tecrit etmek, eşyasını etürden geçirmek, yıkamak, saçını sakalını bıyığını falan kazıtmak lazımdı. Fakat yeni cezaevi yapılırken karantina ihtiyacı akla bile gelmediğinden ortada hüsniyet vardı ama vasıta yoktu. Çaresizlik karşısında toprak seviyesinden 2 metre aşağıdaki zindan kısmı tecrithane yapıldı. belki hastadırlar düşüncesiyle vatandaşlar, ancak cezaevinde bir suç işleyenlerin doktor raporu ve müdde-i umumili kararıyla muayyen bir müddetle kapatılacak bir yeraltı kısmına atılmaya başlandı. Filhakika asker bir millet olan, asker bir millet olduğundan acıkmamaya, üşümemeye, uyumamaya, hiçbir vaziyet karşısında asla şikayet etmemeye, hatta hasta olmayacaksın, ölmeyeceksin, esneyip öksürmeyeceksin gibi emirlere bile itaat etmeye mecbur bulunan Türk milletinin hiçbir iktisadi faydası olmadıkça hastalanması bir çeşit vatan ihaneti, kan bozukluğu demekti. Cezai müstelzim bir hareketti. Zindan değil cehenneme atılmak icap ettirirdi. Lakin bundan bile bir kar çıkarmak mümkündü. Radyoyu biz icat etmedik ama böyle çapraşık vaziyetlerde meşru kar temin etmenin şüphesiz üstadı olduğumuzdan müdür vekili Lütfü Bey işe girişti. Evvela tıraş meselesi geliyordu. İhtiyarlar sakallarını, Aleviler bıyıklarını, delikanlılar saçlarını kestirmek istemezlerdi. Binaenaleyh bir kere bunlar birer maktu tarifeye tabi kılındı. Filhakika saçları sakalları kestirmek için değil, kestirmemek için birer ücret almak şeytanın bile aklına gelmezdi. Fakat Türkiye'mizde senelerce polislik etmiş bir adam şeytana pabucunu ters giydirecek marifetler öğrenmiştir. Sakal kestirmemek 50 kuruştu, saç kestirmemek 75 kuruş. Aptal Aleviler ise bıyıklarını ancak 1 lira mukabilinde dudaklarının üstünde ve burunların altında muhafaza edebileceklerdi. Kırmızı bir tevkif müzekkeresiyle ayağını bu güzelim beton binadan içeri atanlar, müdür vekili beyin huzuruna çıkarılırlar, cürmüne göre bir mükemmel haşlanırlar, içinde mahpuslara şefkatle ve mülayemetle muamele etmeyi emreden, tamimlerin de durdukları masaya yumruklar vurularak savrulan tehditlerden sonra ''Kesin şunu sakalını yahut bıyığını yahut saçını'' narasıyla başgardiyan muavinine devredilirlerdi. Başgardiyan muavini berberi çağırın kumandasını verir yahut o ortadan kaybolunca nöbetçi gardiyan kesilecek olan şey her neyse ''Yazık vallahi ne güzel saç, yazık, yazık'' diye laf açar. Nihayet berberi kandırmak, türlü akıbeti göze alacağından bir çareye birkaç para vermek suretiyle işi idare edebileceğini fısıldardı. Bu surette parasızlar zindanı cas cavlak, paralılar saçlarını sakallarını bıyıklarıyla boylarlardı. Orada onları Çankırılı Ömer karşılardı. Çankırılı Deli Ömer bu dünyada herkesle, reisi cumhurdan dağ köylerinin henüz karpuz yememiş çobanlarına kadar herkesle serbest konuşmasını bilen bir adamdı. Hırsızlıktan yatıyordu. Afyonkeş'ti, ufak tefek olduğu için yaşını göstermezdi. Ama bulunduğu mahpushaneleri saymaya başlayınca bunların kaç tane olduğu değil, bulunmadıklarının kaç tane olduğunu akılda tutmanın daha doğru olduğu anlaşılırdı. Bu surette hepsinde onar gün yatmış sayılsa bile yaşı ferah ferah kırkını boylamış demekti. Kaldı ki yalnız 2 sene tımarhanede kaldığını, bu münasebetle Mazhar Osman'ı, Fahrettin Kerim'i yakinen tanıdığını iftiharla kendisi söylerdi. 2. Ayrımın sonu. Sayfa 26.